akılda kalanlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta yine çok değerli bir konuğumuzla Akılda Kalanlar programında sizlerle birlikteyiz. Ben her hafta sizlerin huzuruna toplumumuzun görünmeyen manevi mimarlarını, manevi önderlerini, hatta manevi köprülerini huzurlarınıza getirmeye çalışıyorum. Yine böyle bir konukla birlikteyiz. Sevgili Musa Uzunkaya Beyefendi, hoş geldiniz hocam.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun efendim.
Musa Uzunkaya hocam 1952 yılında Samsun'da doğdu. Erzurum İslam İlimler Fakültesi İslam Hukuku bölümünden mezun oldu. Birçok ilimizde ve ilçemizde müftülük görevleri ifa etti. Arkasından bir 4 yıl Hollanda'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yaptı değerli hocam. Hemen akabinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20, 21 ve 22. dönem milletvekilliği görevlerinde bulundu. Samsun milletvekili olarak. Hocam evli ve 4 çocuk babası. Sizlerle onu bir araya getirme sebebim ise hocamın göreve başladığı ilk günden itibaren STK'larla, toplumla, gençlerle, toplumun bütün fertleriyle ve bireyleriyle, özellikle ailelerle ilgili yapmış olduğu sivil çalışmalar, faaliyetler, konferanslar, seminerler. Sevgili hocam, şu anda da özellikle 15 Temmuz'dan sonra toplumumuzun gündemine giren FETÖ yapılanması ile ilgili seri konferanslar vermekte. Doğru mu hocam?
Evet, doğru.
Sevgili hocam, niçin İslam İlimler Fakültesi mezunu olarak, 3 dönem milletvekili yapmış biri olarak kendinize konferans konusu olarak FETÖ'yü seçtiniz?
Evet, çok güzel bir soru.
Buyurun hocam.
Şimdi tabii evvela bizi bu Akılda Kalanlar programında yurt içi ve yurt dışında dünyanın neresinde olursa olsun dinleyecek olan tüm insanımıza, bu ülkenin evladına, gurbet diyarında özellikle olanlara, ki gurbeti az önce ifade ettiğiniz gibi ben de kısmen yaşadım. 4 yıl kadar Hollanda'da kaldım.
Evet.
Hatta geçtiğimiz yakın bir tarihte de görev yaptığım yerde bir cami temeli atmaya gittim. Görev yaptığım yerde. Sağ olsun oradaki kardeşlerimiz, Hollanda, Venlo şehri, Köln'e 90 kilometre mesafede cami temeli atma vesilesiyle gitmiştim. Hatta Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla gidecektik ama Hollanda'nın özellikle bu ırkçı bir partinin lideri olan Wilders'in, meşhur, duyuyorsunuz bunu.
Evet, basından takip ediyoruz hocam.
Hatta iktidara gelirsem Müslümanları, Türkleri buradan süreceğim, camileri kapatacağım falan söylemleri vardı. Bu nedenle temel atmayı fazla şaşalı yapmayalım dedik. Reis Bey de o şekilde uygun buldu Sayın Görmez. Dolayısıyla biz mütevazi bir şekilde ama o şehrin belediye başkanı, ki ben kendilerine çok müteşekkirim. Eşi Mersin Tarsuslu, kendi Hollanda orijinli yerlisi. Ama bu caminin yapılmasına çok büyük emeği geçen birisi. 8000 metrekare bir yer alındı. Dolayısıyla yurt dışından ilişkisini kesmeyen, hatta milletvekilliğim döneminde de şöyle bir baktım pasaportlarımdaki giriş çıkışı, 68 defa Almanya'da konferans vermişim.
Maşallah hocam.
Efendim Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre'de, Danimarka'da, değişik ülkelerde zaman zaman programlarım oldu. Bugün de Türkiye'den ama bu aziz dostlara hitap etme bahtiyarlığına erdim. Eyvallah. Oradaki yaşayan aziz kardeşlerimize sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur içinde vakti gelince de eğer gurbette bir gurbet gibi yaşıyorlarsa vatana dönmelerini, ama birçoğunu biliyorum oralarda iş adamı oldular, iş sahibi oldular, yatırımlar yaptılar ama her şeyden önce nerede olurlarsa olsunlar yatırımlarında Türkiye'yi düşünsünler derim. Türkiye'ye çok şey kaybettirilmek istendi bu FETÖizm dediğim, biraz sonra açıklama yapacağım konularda. Artık oradaki sermayelerini teraküm eden maddi kaynaklarını, hani arabanın nısfulli nısfullek dediği gibi yarısı Türkiye, yarısı orada da olabilir. Burada da yatırımların, özellikle oradaki kardeşlerimin değerlendirmesini bir tavsiye sadedinde ifade eder. Her birine de kalbi sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Şimdi tabii niçin FETÖ? Ben hani bazı olaylar vardır. O olay da dahi insanlar yetişir. İşte asrın dahisi denir. İşte asrın ilim adamı denir. Ben asrın değil. Belki asırların ihanette bir ikinci örneğini görmediği, göremediği ve muhtemeldir ki bundan sonra da göremeyeceği büyük bir hıyanetle bu ülkenin karşı karşıya kalması ve özellikle de benim mesleğim ilahiyatçı, yani meslek olarak da bunu din adına çıkış yapan birisinin ortaya koyması felaketi doğrusu bizi çok kahretti, çok üzdü. Ben zaman zaman kürsülere hala çıkan birisiyim. Hem konferanslara hem diğer dini bir kısım cemiyetlerde. Bazen şunu düşünüyorum. Yani vatandaşımız o kürsüye çıkanları, yani başına sarık almış, sırtında cübbe giymiş, dini anlatmakta olan insanlara bu FETÖ hiyanetini gördükten sonra bu insanların bakışı nedir diye samimi söylüyorum. Kendi kendime soruyorum. Evet. Bazen de endişe ediyorum. Yani onların huzurunda bulunmanın beni sıktığını düşünüyorum. Niye? Ya bu insanlar tarihte görülmedik bir hiyaneti o cübbe ve sarığın altında. Hatta bazen ben diyorum bazı sohbetlerimde, ben daha önce beyaz takke başımda mümkün olduğu kadar bulundururdum. Fakat ekranlarda başında beyaz takkeli o adamı görünce, beyaz takkeli olarak görünce,
evet,
bende şahsen depresyon meydana getiriyor. Bu kadar ürpertici bir şey. O cübbe, o sarık, o kisve ve o dini söylem, o samimi gözüken riyakar akan gözyaşları, ama bu milleti gerçek manada gözyaşı akıttıran ihanet. Bunları yan yana koyduğunuz zaman bu olayı ben konferanslarım Türkiye içinde, yurt dışında, geçen yurt dışına gittiğimi söylediğim noktada da orada da bu konuda konuşmalarım, konferanslarım, programlarım oldu. Hem Almanya'da hem Hollanda'da. Şunu açıklıkla ifade edeyim. 15 Temmuz 2016 hareketinin adı bir darbe teşebbüsü değildir.
Evet,
bir darbedir ve bir yıkım hareketidir.
İslam dini yıkım projesidir diyorsunuz değerli hocam.
Ben burada eskiden biz, ben İslam hukuku bölümü, az önce de anonsunuzda ifade buyurdunuz. İslam hukuku bölümü mezunuyum. Çok değerli hocalarımızdan biz ders aldık. Rahmetli Muhammed Hamidullah, Yusuf Ziya Kabakçı hocamız, efendim uzun yıllar Amerika'da kalmış Yusuf Ziya Bey. Amerika'da büyük bir tenvir ve irşat görevi yaptı. Elhamdülillah, yani Amerika'da herkes Pensilvanya'daki gibi hain olmaz, olamaz. Yusuf Ziya hocam, saygılarımı sunuyorum ona da, halen hayatta, İstanbul'da
ikamet ediyor. Sayın Merve Kabakçı'nın da
Merve Kabakçı'nın babası. Şu anda da parlamentoda çok değerli bir kerimeleri var yine. Dolayısıyla biz onlardan ders aldık. Onların rahli tedrisinde yetiştik. Ben şimdi fıkhen eskiden şöyle bir yaklaşım vardı. Mesela denirdi ki telfikül mezahib olur mu? Bu ilahiyatçıların tartıştığı bir konu. Yani mezhepler birleştirilir mi? Evet, bu tartışıldı. Yani bazı mezheplerin kolaylıkları bazı mezheplerle aynı din içerisinde belki olabilirliği olanları var dendi, eleştirildi. Bir kısım ekol olmaz dendi, bazıları olur dedi. İşte Muhammed Abdü İbni Teymiye'dir. Bir kısım görüşler böyle serdedildi. Bahsi diğer, bu konumuzun işi değil.
Evet.
Ama FETÖizm denilen, ben ona o ismi veriyorum. Bu bir FETÖizm, bir yeni bir izimdir. İster adına bilinen izimlerden bir izim gibi bakınız. İsterseniz adına, yani o bir totemizm de olabilir, bir ateizmin bir başka versiyonu
da olabilir,
komünizm
de olabilir.
Efendim, ama bu bir dindir. Ve bunun adı da Telfikul Edyan. Artık bu dinleri birleştirme projesidir. Dolayısıyla Fethullah Gülen denilen zata, Fethullah değil, H'si yok. Bu isim Fethullah olarak verilmiştir. Niçin öyledir? Benim konferansım biraz böyle farklı yerlerde detaylandırılınca, özellikle sizin de ilginiz olduğunu bildiğim Anader, evet, bunu konferans metnini kitaplaştırmayı düşünüyor.
İnşallah.
Arzu ettiler, Sayın Başkan rica etti. Ben de memnuniyetle bu arada Asım Aykan Bey'e de kalbi şükranlarımı ifade edeyim.
Evet.
Hatta bugünlerde de beni sıkıştırıyor hocam, bir an önce şu kitabı basalım. Ama konferans metninden biraz daha eskilerin tabiriyle efradını cami, ayarını mani, evet, bir şey olsun dedim. Biraz daha boyutunu geliştirmeye çalışıyorum ama İnşallah. Toparlıyorum bugünlerde. İnşallah ben ilgililere metni takdim edeceğim elektronik ortamda. Onlar gerekeni en kısa zamanda inşallah yapacak. Böyle bir el kitabı.
Yani bu konferanslar boyunda dizesini biz ileride kitap olarak da okuyabileceğiz.
İnşallah öyle olacak.
Gençlerimiz,
öyle olacak.
Ailelerimiz.
İnşallah öyle olacak.
Rahatlıkla ulaşabilecekler bu bilgilere.
Belki yurt içinde de yurt dışında da derneğimizin, ANADER'in gayretiyle böyle reklamını gibi yapmış oluyorum.
Ama bu inşallah,
hakikaten hayırlı, güzel çalışmalar olan bir derneğimiz. Bunun aracılığıyla belki çok yere ulaştırılacak. Ha, ben şunu da ifade edeyim. 15 Temmuz'dan sonra şöyle bir karıştırdım literatürü. Onlarca bu darbe ve darbenin şokları ile ilgili kitap yazıldı. Müthiş yayınlar var. İstihbarat birimlerinde çalışanlar, emniyet mensubu olanlar, asker, daha önce asker olarak bunların zulmüne maruz kalanlar. Bu hıyanetin elinin dokunduğu her zeminde, bu hıyanetin elinin dokunduğu her zeminde mutazarrır olanların feryatlarını çok yüksek sesle 15 Temmuz'dan sonra gördük, görüyoruz. Biz de bu hıyanetten yeteri kadar, yani benim ailem olarak da nasibimizi almış birileriyiz. Bir cümleyi muhtarıza eski tabiriyle ifade edeyim. Benim biraderim Emniyet Genel Müdür Muavini'ydi.
İyi tanırım efendim.
Celal Uzunkaya. Şu anda Antalya Emniyet Müdürü. 2-3 yıl İzmir'de çalıştı bu operasyon ve bu şeylerden sonra. Daha açı 17-25 Aralık 2013 vakasından sonra tekrar göreve iade edildiler. Biz bu darbeyi, bu şoku devlete yönelik, yani 17-25 Aralık operasyonu devlete, işte devletin bazı kurumlarına, 25 Aralık'ı Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesine bizatihi dönük olarak bu hıyanet şebekesi tarafından yapılırken, biz ondan tam 4 yıl önce yine bir 17 Aralık. Bunlar Şebi Aruz'u nedense çok seviyorlar. 17 Aralık biliyorsunuz. Şebi Aruz da aynı zamanda. Tam 17 Aralık 2009 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğü bu operasyonu gördü maalesef. Ve ben o dönemde, yani 2009 yılında, devletin en yetkililerine bu operasyonun emniyette bir iki Mustafa Gülcü, Celal Uzunkaya, Emin Aslan vesairelere dönük spesifik bir mücadele değil. Bu mücadelenin arkasında çok büyük hesaplar var. Bu operasyon devletedir. Hem yazılı verdim, hala onun metinleri bendedir. O günkü devletin en yetkili makamlarına verdim. En yetkililere verdim. Paylaştım. Ama maalesef kader. Demek bazı şeyler yaşanması gerekiyormuş.
Değerli hocam, neden her birimiz farklı şekillerde bu insanların aldatışlarına aldandık? Acaba hani bir hadis olduğu söylenen veya kelam-ı kibar mıdır? Bizi Allah'la aldatan aldanırız cümlesinden mülhem bir şey midir bu? Yoksa ilk kez karşılaştığımız için bağışıklığımız olmadığından mı? Neden çok rahat toplum bu insanları dışlayamadı, ötekileştiremedi, fark edemedi? Buradan isterseniz de bir...
Şimdi şöyle ifade edeyim Serdar Bey. Şimdi bir kere olayı şöyle görmek lazım. Din konusu topluma çok hassas olan bir konusu.
Evet.
Yani hakikaten geçmişte bir ilahiyatçı arkadaşımız, şu anda ebediyete göçtü, akademisyen birisi, görüşlerini hiç tasvip etmediğim birisidir. Ama yazdığı bir kitap vardı. O kitap zannediyorum bugünleri çok iyi tarif ediyor. Yine onu rahmetle anmaya, umarım imanla göçmüştür, vesile olur.
İnşallah. Evet.
Efendim, Allah ile aldatmak diye bir kitabı vardı. Allah ile aldatmak. Şimdi inanan bir insan için Ebu Hanife diyor ki nahnu nahkumu biz zahir.
Biz insanların zahirine bakarız.
Eyvallah. Yani siz bana bakıyorsunuz. İşte Musa Uzunkaya bu diyorsunuz. Sakalı var, görüntüsü de konuşuyor. Bazen o konuşunca hani var ya böyle derler, işte ağzından bal damlıyor falan böyle. Bakıyorsunuz ya işte. Yani şimdi düşünün. Biz de gençliğimizde, üniversite yıllarında biz bu adamı biz Altın Nesil Konferansı'na getirdik. Erzurum'da, Dadaş sinemasında. Hatta çok enteresandır, belki biraz şey olacak ama o zaman ben MSP Gençlik Kolları Başkanı, Milli Selamet Partisi üniversite öğrencisiyken kürsüde takdimini ve konferansından sonra da teşekkür konuşmasını ben yaptım. Milli Talebe Birliği ve bizim gençlik teşkilatımız olarak o zaman Altın Nesil diye çağırdık. Ama meğer Altın Nesil'e asi nesil olarak yetiştiriyormuş. Ne zaman? İnsan bunun farkına varamıyor. Ha, ben şimdi bir kısım mütefekkirlere özellikle bu çalışmalarım esnasında şunları sordum. Yani acaba bunun çıkışı düz idi de sonradan bir sapma, zelle demiyorum, ciddi bir kayma, bir yuvarlanma mı oldu? Yoksa işin başından beri Bu adam ihanet içerisinde.
Sapkın mıydı?
Bu çok önemli bir konu.
Doğru.
Biz bu konuya maalesef yeteri kadar imali fikirde bulunamadık. Ne devlet ricali bulunabildi, ne de bu işin arka planında bu ve benzeri oluşumları kanunen izlemesi, gözlemesi, takip etmesi gereken kurum ve kuruluşlar da bunu yapmadı. Neyi kastettiğimi anlıyorsunuz.
Gayet iyi anladım.
İstihbarattır, emniyet istihbarattır,
işte
askeri istihbarattır. Ha, anlayanlar olmadı mı? Oldu ama...
Hepsine bir tuzak kuruldu.
Hepsine bir tuzak kuruldu. Hepsi bir oyunla işte düşünebiliyor musunuz? Yani düşünün ki hani Hüzeyfe peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sır katibidir. Vahiy katibi, sır katibi. Yani ondan bazı şeyleri anlatınca Hazreti Ömer diyor ki şöyle diyor ya Hüzeyfe. Resulullah benim içinde münafıktır dedi mi? Çünkü münafığı biz bilemeyiz ama Efendimiz'e bildirilirse. Tabii o da bildirilirse bilir. Yani öyle diyor. Kul innemâ ene beşer mislüküm yuhayleyi. Ben sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyedilirse bilirim diyor. Peygamberimiz de öyle. Bir kere Kur'an'ın öyle tarif ediyor. Ama bu hain öyle değil. Bu hain her şeyi biliyor. Ne ile biliyor?
Dinlemeyle.
Dinlemelerle biliyor efendim. Fişlemelerle biliyor. Efendim o gizli böceklerle biliyor. Ve millet de bunu keramet zannediyor. Bu adam ermiş diyor. Bu hain. Bu insanların namahremine nüfuz edebilecek kadar ihanet içinde birisi. Böyle bir insan. Ve birçok insan. Bakın okula giden öğrenci tabii bu konu çok geniş. Biz böyle 30-35 dakikayla olayın neresini tutabiliriz?
Biz özetini hiç olmazsa.
özetini
eyvallah,
yapalım.
Eyvallah anlayacaklar.
Şimdi insanlar ya Allah Resulü bile diyor ki kul ey Habibim sen onlara de ki innema ene beşer mislüküm. Sizin gibi beşerim diyor. Hiçbir şeyi bilmem. Ancak bana vahyedilirse bilir. Ama bu her şeyi biliyor. Şimdi bunun bir kısım insanları o kadar böyle yakından fişlemişler, takip etmişler, kontrol altına almışlar ki. Dolayısıyla böyle bir yapının esas bir soruyu ben sordum. Cevabı bence çok önemli. Biliniyor olması lazımken neden bilemedik? Az önce ben söyledim. Altın Nesil Konferansı'nda biz onu getirdik, sunum yaptırdık. Buyur dedik bu gençlik seni dinlesin. Dinle dakikadan.
Bugün de FETÖ'cün diye hakkında
efendim şimdi bu
konferans veriyorsunuz.
Pekala niçin? Evet bugün de o konferansı
bunu anlamaya çalışıyoruz. Evet.
Ha şimdi niye? Aslında burada iki soru var. Ben çok değerli bir iki İslam tarihi hocası. Bunu da bugün saygıyla anıyorum. Benim de muhterem hocamdır İhsan Süreyya Sırma. İhsan hocama bir gün dedim biz her sene Erzurum Üniversitesi mezunu olarak bir ilde toplantı yaparız. 2016 yılında Sivas'ta. Tam darbeden 10 gün sonra 25 Temmuz'da Sivas'ta toplantımız vardı. 2 günlük, 3 günlük. O dönemin belli yapıda olan arkadaşlara bir araya geliriz, tartışırız, dertleşiriz. Olayın sıcak olduğu için dedim ki hocam siz İslam tarihini çok iyi bilen, onlarca cilt kitap yazmış bir ilim adamısınız. Tarihte böyle bir ihanet görmedim dedi. Şöyle bir düşündü. Hiçbir dönemde ve hiçbir inanç mensubunun kendi mensuplarına bu derece ihanet, hele kendi ülkesine, hele kendisinin geliştiği, serpildiği, büyüdüğü, vatanını terk ettiği değil, yıllarca neticede 98'den sonra gittin, 99'da işte 22 Mart'ta bu ülkeyi terk etti. Peki bu tarihe kadar bu topraklardan yedin, beslendin, büyüdün, bütün dünyayı ihata ettin. Dolayısıyla siz kalkıyorsunuz, bu ülkenize ihanet ediyorsunuz. Acaba bu ihanetin dünü var mı? Bu ihanetin dünü var.
Var.
Çünkü ben burada önümdeki bu notlar tabii bakmam hiç mümkün olmayacak öyle gözüküyor. Notlarımda öyle şeylere ulaştım ki ta ihanet 1960'ların başından beri başlamış.
60 yıllık diyorsunuz konferanslarınızda
evet.
Zaten.
Evet. 60'lardan beri gelen bir ihanet var. Ve adım adım örülmüş. Yani o gün kontrgerilla özel harp dairesiyle irtibat kurmuş. Efendim özel harp dairesi kurucularıyla. Efendim ondan sonra işte 966 yıllarında Kasım Gülek'le tanışıyor. Ondan sonra o adres onu Ecevit'e götürür. Ondan sonra Mon tarikatıyla irtibat kuruyor. Ondan sonra
Mon tarikatıyla.
Tabii meşhur Amerika'da aslında biliyorsunuz Güney Kore'de kurulmuş. Ama o tarikatla ilişkilerini geliştiriyor. Akabinde Opus Dei ile farklı bir yapılanma, modelleme yapıyor. Daha ötesi de işte son Irak'ı böyle zarf içinde, paket içinde, koli içinde Amerika'ya teslim eden kesni zaniyle yapısal olarak ciddi bir bütünleşme yapısını görüyorsunuz. Yani Kesnizani'nin uyguladığı sistemi metodolojik olarak hem Kesnizani'den istifade etmiş, hem Mon tarikatından istifade etmiş, hem Opus Dei'den istifade etmiş. Dünyada ne kadar yıkıcı, mesela ritüel olarak bakındığı zaman cerrahi tarikatının bir kısım uygulamalarından ritüel olarak istifade etmiş.
Yetmemiş, Hasan Sabbah'tan var.
Kabbala'dan istifade etmiş. Çünkü bu sistem materyalist, makyavelist, mazdeist, kapitalist bütün bir izimleri ihtiva eden ama kendisini gizleyebilme açısında da İran'daki o Şia'nın esas metodolojisi olan Takiyye'nin dünyada görülmedik zirvesini yaptıran bir zihniyet. Onun için tanınmakta zorluk çekildi.
Teşhiste zorlandık.
Zorlanıldı. Bir başka şeyi de müsaadenizle paylaşmak isterim. Aslında birçokları bunu belli bir zaman sonra da olsa fark ettiler. Mesela bunu aslında Özal fark etti. İtirafı var.
Necmettin Erbakan.
Bir kere Erbakan Hoca ile hiç diyalog kuramadı.
Kuramadı.
Hatırlıyorsanız Milliyet gazetesi
Yalçın Doğan'la
yaptığı mülakatta
ruhumuz hiç imtizaç etmedi.
Bravo. Çok güzel. Aynen o tabiri kullanıyor. Niye diyor? Yani aslında siz diyor aynı şeyleri söylüyorsunuz. İkiniz de dinden bahsediyorsunuz. Bizim din konusunda anlayış farkımız var diyor.
Aynen öyle.
Korkunç bir şey. Biz bunu dahi sorgulayamadık. Bakın bunu dahi anlamakta açık söylüyorum. Yani siyaset bu konuda siyaset ne yaptı? Çok mu tereddüt etti? Çok mu endişe etti? Mesela rahmetli Özal ameliyat olduğunda Amerika'da Houston'da mı olmuştu?
Evet.
Kalp ameliyatı olduğunda
evet.
Gitmiş ziyaret etmiş. İşte geçenlerde ben de internette ve televizyonlarda izledim. Mutlaka siz de izlemişsinizdir.
Evet.
Orada rahmetli Özal zannediyorum Türkiye Gazetesi muhabiri bir arkadaşla mülakat yaparken diyor ki bana da geldi gitti diyor ama ben bu adamın samimiyetine inanmıyorum. Yani oradayken bile gitmiş onu hasta ziyaret etmiş. Ya papayı ziyaret eden, papanın elini öpen, efendim sizin misyonunuzun bir parçası olmaya geldim diyen bir hainden Özal'ı ziyaret etmek kadar tabii bir şey olamaz. Yani bir cumhurbaşkanı olarak veya başbakan
olarak. Sayın hocam yeni çıktı, okumuşsunuzdur. Sayın Bill Clinton'ın bu Monica Lewinsky skandalından sonra onu teselli mektubu yazmış.
Evet onu da ben bravo. Onu da ben yeni okudum. Dediğiniz gibi 2-3 gün oldu bu sosyal medyaya düştü. Efendim üzülme diyor. Çünkü ben bu komploların hepsini Türkiye'de zaten birçok insana uyguladım diyor. Belki de bilemiyorum ama Clinton'e bile o Monica'yı bu göndermiş olabilir. Belki biraz espri ya, ama.
Hiç uzak değil.
Yani Monica'yı bile o kadını oradan bulup devşirip Clinton'a gönderen çok büyük ihtimalle olabilir. Çünkü bu kadar eli kolu ayağı uzun bir adam.
Çünkü siz bir konferansınızda 200 milyar dolarlık bir çete diyorsunuz bunlara.
Evet. Aynen böyle. Servete baktığınız zaman demin bir şey söyledim. Dedim ki mesela Opus Dei dünyada en çok okul ve neşriyatla yayılan bir sistem. Opus Dei'den bunu aldı. Uluslararası yani 160 civarında. Bunun da 162 ülkede. Bakınız sayılar bile eşit neredeyse. 600'den fazla yüksek okul, akademi ve üniversite çapında Opus Dei'nin okulları var. Halbuki doğduğu yer İspanya. Efendim şimdi Opus Dei'nin kurucusu bakıyorsunuz 33 yıl İspanya'da tahakküm etmiş olan totaliter bir uygulamanın, baskıcı bir uygulamanın başında bulunan Franco'ya 33 yılda aynı zamanda hizmet etmiş. Opus Dei'nin kurucusu. Şimdi bakıyorsunuz bu da 12 Eylül'de Kenan Paşa'nın yanında ve Kenan Paşa'yı bir melek gibi. Bakın bunları hep yüzeysel söylüyorum. Bunların hep böyle kaynakları, delilleri elimde de inşallah kitaplaşacak.
Doğrudur hocam.
Efendim diyor ki bir melek gibi yetişti diyor. Eğer diyor o yetişmeseydi hepimiz büyük bir intizar içerisinde belki bundan sonra yaşayabildiğimiz kadar hüngür hüngür ağlayacaktık. Sanki hiç ağlamamış bu millete ağlatmamış gibi. Böyle bir yapı düşünün. Dolayısıyla Opus Dei'nin bu özelliğini alıyor. Mesela Mön tarikatında dinlerin birleştirilmesi ve mezheplerin birleştirilmesi. Çünkü kiliseler kavgası var. Batı'da bu hep olmuş. Biz de elhamdülillah ciddi bir, mesela bizim ehli sünnet diye adlandırılan mezhepler arasında bir kavga yok. Esasen bizim Şiilikle de Alevilikle de bir derdimiz yok. Ama onları tahrik eden, kullanan bir kısım yapılar var. Uluslararası güçler var. FETÖ'ye hangi güç kullanıyorsa, kullanmışsa, dolayısıyla onlara da o kullandı. Şimdi işin bir başka boyutuna da dikkat çekmek istiyorum. Neden ben buna telfikul edyan diyorum? Yani bu bir kere bir darbe teşebbüsü değil, darbedir. Darbe teşebbüsünün uluslararası mahkemelerdeki statüsü farklıdır. Siz bu kavramı devlet olarak, devletin bir kısım yetkileri, ben zaman zaman konuştuğumda diyorum, siz bunu darbe teşebbüsü diye tavsiye ederseniz yanlış sonuca gidebiliriz. Yalnız Türkiye'de bugün bazı konuların uluslararası mahkemelere, lahiye, ahime vesaire gitmesi söz konusu, teşebbüs değildir bu. 15 Temmuz gecesi bir darbedir. Ancak o darbeyi üzerinden bir gece geçirmeden bu aziz millet karşı darbeyle yok etmişti. Yani o gece iki tane darbe yaşandı. Birisi başarısız olan bir darbe, ama o darbe 250'ye yakın insanı şehit olarak aldı bu vatanın ila yevmil kıyam inşallah payidar kalması için. İnşallah. 2000'den fazla insanımızın Gazi bedenini, ama 80 milyonun da gönlünü yaraladı o darbe. 80 milyonu kahretti. Dolayısıyla bu bir darbedir. Ama karşı darbeyle, bu milletin darbesiyle derakap millet el koydu ve darbeyi karşı darbeyle püskürttü. Bu bir darbedir. Şu TRT bunların şahidi.
Şahidi.
Yani bu TRT bunların şahidi. Burada yaşananları biz o gece canlı canlı, ben o gece Samsun'daydım, İzledik bunları. O meydanlar bunların şahidi. Dolayısıyla bu darbenin tek bir amacı vardır. Bu darbe. Mesela buna paralel devlet falan deniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işin başından beri kullandığı bir kavramdır bu. Saygı duyuyorum. Ama bu paralel devlet değil. Paralel devletin ötesinde. Devlet olsa sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konudur. Türkiye istediği müdahaleyi zaten Türkiye'ye NATO ile ilgili birimleriyle ABD istediği anda, istediği zaman yaptı ve yapıyor. Yani dolayısıyla mesele onun Türkiye değil. ABD'nin, oradaki neokonların, bunların kafasında yatan şey şu var. İslam'ı, çünkü bozulmayan, şimdi Güney Kore'de kurulmuş.
Son 3 dakikamız var.
Öyle misin?
Evet.
Ya ben Hamdele bölümündeyim. Salvele'ye bile geçmedik. Ne yapıyorsun
sen? Ben de keyifle dinliyorum ama.
Eyvallah. Şimdi bu darbe teşebbüsünün cereyan ediş şekline baktığınız zaman, işlenen cürme baktığınız zaman, sadece bir devlete ait olarak düşünecek olsanız onu, adam burayı dizayn ediyor, işte NATO ile dizayn etti, istediği zaman asker,
ulusal bizim, değil küreseldir diyorsunuz.
Küresel ve dini bozulmayan din tek var.
İşte, Budizm, bunu içeriden zaten bozalım dediler diyorsunuz.
Hristiyanlık bozulmuş, onu biliyorlar. Yahudilik bozulmuş, biliyorlar. Budizm belli, Brahmanizm belli.
İdeolojiler bitmiş.
İdeolojiler bitmiş. Tek ayakta ilahi vahye müsned, himayesi Allah'ın güvencesinde olan bir din var. Nasıl bozabiliriz? Bunu bu toplumun içinden bir hainle bozalım dediler. O hain belli.
Belli. Yani FETÖ'nün bence en kaliteli tanımı bu son cümleniz oldu. Konferanslarınızın son bölümünde bu belanın definde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine vurgu yapıyorsunuz.
Efendim ben
onları şunu kapatalım Sayın Hocam.
Ben aynen şunu söylüyorum. Zaten bütün konuşmalarımın sonu budur. Allah'a binlerle hamdolsun ki elbette şehitlerimiz verdik. Allah onlara gani gani rahmet etsin. Bizlere şefaatçi eylesin. Gazilerimiz var. Ülke yaralı diyorum. Ama Rabbime binlerle hamd ediyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin döneminde. Bakın diğerlerine ilgili bir şey söylüyordum. Fark ettiler, mücadele edemediler. Çünkü cesaret meselesiydi. Cesaret meselesi. Onunla mücadeleyi dinle mücadele gibi algılayacaklardı. Bir solcu siyasetin bunu yapması mümkün değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi hayır, bu bir paraleldir, devlettir, ama bu felaketin önüne ancak geçti, bizim liderliğimizle geçilir dedi. Ben hamd ediyorum Allah'a.
Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımıza renk kattınız. İnşallah ilerleyen bir tarihte biraz daha konu açacak başka bir ikinci program yapabiliriz.
İnşallah.
Sevgili dinleyenler, önümüzdeki hafta yine bir manevi önder, lider ama tanınmayan, bilinmeyen değerli bir kişilikle birlikte olacağız. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Akılda kalan.